Ayrım 19.
Ölümüne kadar politikadan bir daha ayrılmayan Cahit, 1950'den sonra bir süre muhalefetin Ulus Gazetesi'ni çıkardı ve hükümet aleyhindeki yazılarından dolayı bir aralık mahkum edilerek hapse girdi. 1956 ise de yaşının büyüklüğünden dolayı serbest bırakıldı ve 1957'de öldü. Romanları Nadide 1890, Hayal İçinde 1901, hikayeleri Hayatı Muhayyel 1899, Hayatı Hakikiye sahneleri 1909, Niçin Aldatırlarmış 1922. Kendisinde şiire karşı hiçbir ilgi duymamış olan Hüseyin Cahit'in roman ve hikaye yoluna sapmasında tuhaf bir tesadüf eseri olarak Halis Ziya'da da olduğu gibi çocukken onun da babasına ve annesine geceleri halk hikayeleri, yerli ve tercüme romanlar okumasının tesiri vardır. Babasının Ahmet Mithat'ın romanlarını çok sevmesi sebebiyle çocukluğunda Cahit'in de en çok hayran kaldığı romancı Ahmet Mithat oldu. 15-16 yaşlarında iken yazdığı ve Ahmet Mithat'ın bir takriziyle yayımlanan Nadide'de gerek teknik ve gerekse tahkiye ve üslup bakımından tamamıyla Ahmet Mithat'ın tesirinde kaldığı görülür. Fakat zamanla Fransızcayı öğrenmeye ve Fransız romanlarını okumaya başladıktan sonra bu tesir kaybolmaya yüz tuttu. Ünlü Fransız romancısı Alexandre Dumas Per ile başlayıp Georges Auné ve Octave Feuillet'den geçerek Paul Bourget'e kadar uzanan bu okuyuşlar sonunda genç yazar Ahmet Mithat'tan ayrıldı. Servet-i Fiyon'un topluluğuna katılması onun doğrudan doğruya Fransız yazarları ile temasını daha da kuvvetlendirmiş oldu. İkinci ve son romanı olan Hayal İçinde, tecrübesiz bir gencin başından geçen romantik bir aşk macerasıdır. Onun realiteden uzak duygu ve düşünceleri ve hayal kırıklıkları çok realist bir şekilde ve hareketli bir vaka ile verilmiştir. Mizacı bakımından duygu ve hayalden çok mantık ve muhakemeye bağlı bulunan yazar, bu ikinci denemesinde nihayet mizacına uygun olan maceraya yani realizme girmiştir. Vakası basit ve teknik bakımdan zayıf olan Hayal İçinde'nin kahramanı ise çok canlı çizilmiş, maddi ve manevi yaşayışının bütün özellikleriyle işlenmiştir. Cahit'in romanlarındaki en mühim özellik şüphesiz dil ve üslubundaki sadelik ve açıklıktır. Arapça ve Farsça kelimeler ve tamlamalar az olduğu gibi üslubu süslemek için bir çaba sarf ettiği de görülmez. Genel bir itinasızlığın doğurduğu bazı aksaklıklara rağmen anlaşılır ve tabii olmak bakımından bu dil ve üslubun Mehmet Rauf'un dil ve üslubundan üstün bulunduğu muhakkaktır. Servet-i Fünun topluluğunun devamınca Cahit birçok hikayeler de yayınladı. Bunları bir araya getirip Hayatı Muhayyel ve Hayatı Hakikiye sahneleri adları ile kitap halinde bastırdı. Hayatı Muhayyel'in aynı adı taşıyan ilk parçası hürriyetsizlikten bunaldıkları sıralarda 1899 hür diyarlara göç etmek için Servet-i Fünuncuların kendilerini kaptırdıkları tatlı hayallerin hikayesidir. Bu kitapta 21 ve Hayatı Hakikiye sahnelerinde küçük nesir parçalarından başka 13 hikaye vardır. Bütün bu hikayelerde pek sağlam sayılamayacak bir tekniğe karşılık kuvvetli bir anlatım gücü ve ölçülü bir realizm ile karşı karşıyayız. Çok canlı çizilmiş olan karakterler ile dilde ve üslupta ise romanlarına göre daha büyük bir özeniş göze çarpıyor. Son hikaye kitabı olan Niçin Aldatırlarmış'taki hikayeler 1908'den sonra çok yorucu ve mücadeleli geçen bir hayatın acılıkları, ızdırapları ve hüsranları ile doludur. Realitenin sertliğini daha Hayatı Hakikiye sahnelerinde görüp yaşatmaya başlayan yazar, uzun ve haşin denemelerden sonra ve politikadan fırsat buldukça yazdığı bu hikayelerinde hayatın katılığını çok daha açık olarak tespit etmiştir. Servet-i Fünun edebiyatının hikaye nevinde tanınmış bir şahsiyeti de Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur. 1870'te İstanbul'da doğdu. Uzun süre Mora'da müftülüklerde bulunmuş bir ailedendir. Babası birçok vilayetlerin kapı ketri dağlıklığı görevinde bulunmuş, şiirle uğraşan ve basılmamış bir de divanı olan Yahya Sezai Efendi'dir. Galatasaray'da Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. 1908'de Ticaret Nezareti Umuru Ticariye Umum Müdürlüğü'ne ve İstanbul Üniversitesi Fransız ve Alman Edebiyatları Profesörlüğü'ne getirildi. 1912'de tekrar hariciye nezaretine alınarak Budapeşte başkonsolosluğuna gönderildi. 1918'de bu görevin kaldırılması üzerine İstanbul'a döndü. 2 yıl kadar görevli olarak Almanya, Avusturya ve Macaristan'da dolaştı. 1924'te son halife Abdülmecid'in baş mabeyinciliğine, 1926'da hariciye vekaleti umuru Şehbenderiye ve Ticariye Umum Müdürlüğüne, aynı yıl müsteşarlığa tayin edildi ve 19 Mayıs 1927'de İstanbul'da öldü. Ahmet Hikmet edebiyatla ilgilenmeye Galatasaray'da okurken başlamış ve 1892'de küçük bir kitap halinde basılan Leyla yahut Bir Mecnun'un İntikamı adlı ilk hikayesini o zamanlar yazmıştı. O da bu sıralarda Halit Ziya gibi fenli konulara merak sarmış, Patates 1890 ve Tuvalet yahut Letafeti Aza 1892 gibi küçük kitaplar bastırmıştır. 1893'ten sonra Hazine-i Fünun ve Servet-i Fünun dergilerine çeşitli konularda yazılar yazmaya başladı. Servet-i Fünun topluluğu içinde bu dergiye ilk yazan Ahmet Hikmet'tir. 1896'da o da topluluğa girdi ve Servet-i Fünun'da birçok hikayeleri, nesirleri ve makaleleri yayımlandı. 1901'de bazı hikayelerini Haristan ve Gülistan adı ile kitap olarak da bastırdı. Bu tarihte topluluğun dağılması üzerine diğer arkadaşları gibi o da 1908'e kadar yazı hayatından çekildi. 1908 yılı A. Hikmet'in edebi hayatında yeni bir safhanın başlangıcıdır. Bu tarihten sonra Türk edebiyatında kendini göstermeye başlayan milliyetçilik hareketinin zamanla Servet-i Fünun ve Fecri Ati gibi topluluklara girmiş bazı şahsiyetleri de tesiri altına aldığı görülür. Bunlardan biri de Ahmet Hikmet'tir. Ahmet Hikmet genel olarak Türkçülük adını alan ve edebiyatta milli edebiyat ceryanı diye anılan milliyetçilik hareketinin yalnız edebi yönüyle değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi yönleriyle de uğraşmış, bu hareketin Türk Derneği, Türk Yurdu ve Türk Ocağı gibi kültürel münasebetlerin sürdürülmesi yoluyla genel Türk birliğini gerçekleştirme gayesini güden kuruluşların çalışmaları ile de yakından ilgilenmiştir. Böylece 1901'den sonra Fikret'in ferdi esas tutan sanat anlayışından ayrılarak sosyal konuları hedef alan bir sanat anlayışına yönelmesi gibi Ahmet Hikmet de 1908'den sonra sanatını sosyal hizmete vermek kararını almış oldu. Ölümüne kadar tam bir samimiyetle süren bu kararın edebiyat alanında gerçekleştirilmesi ikinci hikaye kitabı olan Çağlayanlar 1922'daki hikayelerinde ve Tasviri Efkar gazetesinde tefrika edildikten 1920, çok sonra kitap halinde de basılmış olan Gönül Hanım 1971 adlı romanındadır. Türk ili zeybeklerine ithaf edilen Çağlayanların 16 hikayesinde Türk hayatının özellikleri, Türk ruhunun kabiliyeti ve enginliği, Türk tarih ve medeniyetinin değeri üzerinde durulmuştur. Servet-i Fünun devrine ait Haristan ve Gülistan'daki hikayelerle Çağlayanlar'daki hikayeler arasında yalnız sanatın sosyal görevi ve temalar bakımından değil, dil ve üslup bakımından da çok büyük fark vardır. Çağlayanlar'daki hikayelerin dili milli edebiyat cereyanının yazıda da konuşma diline hakim kılma hedefine uygun olduğu gibi üslupta konuşma üslubuna çok yakındır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya cephesinde Ruslara esir düşüp Türkistan'daki bir esir kampına gönderilen bir Türk teğmeninin orada karşılaştığı Gönül adlı bir Tatar kızının rehberliği ile eski Türk ülkelerini dolaşmasını ve ülkü birliği yaptığı o kızla sevişmesini anlatan Gönül Hanım 1971 romanında Türk tarih ve medeniyetinin eskiliği, büyük değeri ve pantürkizm, Türk birliği ideali üzerinde durulur. Servet-i Fünun roman ve hikayesinde sonuncu şahsiyet Saffet-i Ziya 1875-1929'dır. Galatasaray'da okudu. Fransızca, Almanca ve İngilizce biliyordu. Bulunduğu başlıca görevler Şurayı Devlet Danıştay Üyeliği ve Hariciye Vekaleti Protokol ve Teşrifat Umum Müdürlüğü'dür. Salon Köşelerinde 1912 adlı bir romanı ile Bir Tesadüf 1912, Bir Safa-ı Kalp 1912, Kadın Ruhu 1914 ve Silinmiş Çehreler, Beliren Simalar 1914 adlı hikaye kitapları bulunan Saffet-i Ziya, dil ve üslup özellikleri bakımından daha çok Mehmet Rauf ile Hüseyin Cahit'e yakındır. Salon köşelerinde İstanbul'un kozmopolit çevrelerindeki hayatın tasviridir. Gerek bu romanda ve gerekse hikayelerinde fikir unsuru zayıf olduğu gibi yazar karakter tahlillerinde de başarıya pek ulaşamamıştır. Mizah ve hiciv. Servet-i Fiyun'un topluluğunun devam ettiği yıllarda 1896-1901 tiyatro sahasında olduğu gibi mizah alanında da eser verenler olmamıştır. Bunun sebebini yine 2. Abdülhamit istibdadının bu yıllardaki ağırlığında bulmak gerekir. Büyük bir siyasi baskı ve psikolojik bunalım içinde yaşayan yazarların mizah eserleri meydana getirmeyi akıllarından geçirmemiş olmalarını psikolojik durumlarının tabii bir neticesi olarak karşılamak mümkündür. Bu itibarla Servet-i Fünuncular arasında mizah da tiyatro gibi ancak 1908'den sonra rağbet görebilmiştir. Bu alanda başlıca iki şahsiyet tanıyoruz. Cenap Şihabettin ve Hüseyin Suat. Cenap, keskin zekası ve kendisinin zekanın tabii bir hakkı olarak tanıdığı zehirli alaycılığı ile mizah yapmak için elverişli bir mizaca sahipti. Mizacının bu özelliğini 1908'den sonra yazdığı mizah yazılarında kullanmak fırsatını buldu. Daha ki Mazlum imzası ile yazdığı ve sayıları pek fazla olmayan bu tarz yazılarını bir araya toplamış değildir. Şiirlerinde Cenab'ın bazı tesirleri görülen Hüseyin Suat ise 1908'den sonra yazmaya başladığı mizahi manzumelerinde Gave-i Zalim adını kullandı. Bu isim Cenab'ın kullandığı isimle ters anlamda olarak simetriktir. Çünkü mitolojik bir İran hükümdarı olan Dahak zulmü ile meşhurdur ve Gave bu korkunç zulmü ortadan kaldırmak için ona karşı ayaklanan bir demircidir. Bu itibarla her iki isim de gerçek şahsiyetlerinin aksi anlamındadırlar. Hüseyin Suat çoğunu milli mücadele yıllarında yazdığı mizahi şiirlerini Gave Destanı 1923 altında topladı. Mizah arzusundan çok hiciv arzusunu tahrik eden 2. Abdülhamit devrinde yazarların sosyal hicve yönelmesini beklemekte tabiidir. Ancak yayımlanamayan, gizli olarak elden ele dolaştırılabilen bu hicivleri yazmanın da zamanın şartları içinde büyük bir medeni cesaret meselesi olduğu aşikardır. Bu cesareti herkesin göstermesine imkan bulunamayacağına göre 2. Abdülhamit devrinde sosyal hicve yönelmiş olanların sayısı da fazla değildir. Süleyman Nazif ve Tevfik Fikret. Süleyman Nazif bu tarzdaki ilk denemelerini Kahire'de imzasız olarak bastırdığı Gizli Figanlar'daki bazı manzumelerinde Fikret de Siste yaptı. 1908'den sonra ise Nazif siyasi ve sosyal karakterdeki hicivlerinin esirlerinde yapar ve bunları Tarihin Yılan Hikayesi, Hazreti İsa'ya Açık Mektup, Çalınmış Ülke, Yıkılan Müessese isimleriyle yayınlar. Fikret'in bu tarihten sonraki başlıca denemelerini ise 95'e doğru Rübab'ın Cevabı ve Han-ı Yağma teşkil eder. Bunlara Ali Ekrem'in 2. Abdülhamit'in hafiyelerini hicveden Kırmızı Fesler 1908 adlı manzumesi de eklenebilir. Edebi tenkit. Servet-i Fünun devrinin Türk edebiyatının batılılaştırılması bakımından Tanzimat devrinin bir devamı ve bu işlemin kesin safhası olduğunu biliyoruz. Gaye bakımından hiçbir fark bulunmamakla beraber uygulamanın Tanzimat devrine rastlayan birinci 1860-1876 ve ikinci 1876-1896 safhaları ile Servet-i Fünun devrindeki son safhasını temsil edenler arasında batılı edebiyatın esaslarını kavrayış, onları gereği gibi gerçekleştirebilmek için gerekli edebi kültür, sanat kabiliyeti, sistemli ve birlik çalışma bakımlarından büyük farklar olduğu muhakkaktır. Tanzimat devrinin ilk safhasında Avrupalılaşma işlemi zaruri olarak divan edebiyatına hücum edip onu gözden düşürme, yani Avrupa'yı Türk edebiyatına alan açma, Batı edebiyatının başlıca türlerini getirme, Fransız klasik ve romantik okullarının başlıca yazar ve şairlerini tanıtma yönlerinde gelişmiştir. Bunlara Batı şiiri ve romanı hakkında verilen ciddi teorik bilgiler de eklenmelidir. N. Kemal İntibah'ın Önsözü, Recaizade Ekrem, Talimi Edebiyat. İkinci safhasında ise Fransız edebiyatının daha çok estetik ve teknik esasları üzerinde durulmuş Recaizade Ekrem, Üçüncü Zemzeme, Önsöz, Takdiri Elhan, N. Kemal, Celal Mukaddimesi. realist ve naturalist romanın kısmen tanıtılmasına çalışılmış ve yeni bir edebi dil kurulması Nabizade Nazım, Karabibik'in ön sözü için büyük çaba gösterilmiştir. Servet Efiyon'un devrindeki safhada ise Türk edebiyatının Avrupalılaştırılması konusunda o zamana kadar bütün yönlerde yapılan çalışmalar çok daha yoğun ve dinamik bir şekilde sürdürülerek kesin sonuca hızla ulaşılmıştır. Doğu-Batı mücadelesinin Servet Efiyon'un devrindeki çeşitli merhaleleri daha önce belirtilmişti. Artık iyiden iyiye zayıflamış olan divan edebiyatının daha fazla kötülenmesine lüzum kalmadığı için mücadele daha çok kendilerine yapılan hücumların püskürtülmesinden ve Servet Efiyon'un edebiyatının açıklanmasından ibaret kalmıştır. Eski edebiyat taraftarlarının Servet Efiyon'un Nazmı'nın vokabülerindeki suniliğe anlam karışıklığına ve aşırı Fransız hayranlığına yönelttikleri ağır hücumlar yüzünden başlayan sürekli çatışmalar 1896'dan başlayarak 3 yıl sürmüş, karşı tarafın daima kavgaya kaçan ve muallim Naci'nin yalnız üslup hatalarına dayanan basit metodunu sürdüren tenkitleri karşısında Servet Efiyon'uncular daha geniş görüşlü, objektif ve daha seviyeli kalmayı başarmışlardır. Edebiyat-ı Cedide'nin esaslarını kamuoyuna açıklamak için yazılmış birçok yazı arasında en mühimleri Hüseyin Cahid'in Edebiyat-ı Cedide, Menşe ve Esasları 1898, H. Hazım'ın Edebiyat-ı Cedide'nin özelliklerini Osmanlı Edebiyatı'nın özellikleriyle karşılaştırmak suretiyle belirtmeye çalışan Mesaliki Edebiye 1898 adlı incelemeleri ve Ali Ekrem'in Şiirimiz 1900 adındaki uzun otokritiğidir. Hepsi de Servet Efiyon'un da yayımlanmış bu genel tahlil ve açıklamalardan sonra yine aynı dergide Edebiyat-ı Cedide'nin dil anlayışını inceleyen Tevfik Fikret, Lisan-ı Şiir 1896, Ecnebiler ve Türkçemiz 1898, Cenap Şehabettin, Yeni Tabirat 1897, Yeni Elfaz 1897, Halit Ziya Yeni Lisan 1900. Aruz vezinlerinin müzikalitesi ve onların nazımdaki fonksiyonlarının mahiyeti üzerinde inceden inceye duran Tevfik Fikret, Evzan-ı Aruz 1896, Tesiri Evzan 1898, Cenap Şihabettin Felsefeyi Evzan 1901 ve divan edebiyatına ait nazım şekillerinin modernleştirilmesini ele alan Tevfik Fikret, Müstezatlarımız 1897 bazı mühim yazıları da kaydetmek gerekir. Tanzimat devrinde Ekrem, üslupları, onların konuyla olan ilgileri, hayaller ve tamlamalarla yüklü olup olmamaları bakımından incelemiş, onların tasnifi hususundaki ilk denemeyi de yapmıştı. Servet-i Fünuncular, bünye ve şekille ilgili bu tasnif tarzına değer vermekle beraber, üsluplarda başka özelliklerin de söz konusu olabileceğini ileriye sürmüşler ve bu hususta yeni incelemeler yapmışlardır. Cenab'ın Servet-i Fünun'un tetkikatı Edebiye sütununda çıkıp, üslupların değişik devirlerde değişik şekiller alabileceğini anlatan Esalibi Ezmine 1896, ayrı milletlere mensup yazarların üslupça birbirlerinden ayrıldıklarını açıklayan Esalibi Milal 1896 ve kadın yazarların erkek yazarlardan ayrı üslup özelliklerine sahip olduklarını belirten Esalibi Nisvan 1896 bunlar arasındadır. Hüseyin Cahid'in Hikmeti Bedaiye dair genel başlığı altında estetiğe ait olarak seri halinde çıkan 1898 16 makalesi ile Zevki Edebi'nin Esbab ve Suveri, Tahavvülatı, 1900, Edebiyat ve Ahvali İktisadiye, 1900, Edebiyat ve Ahvali İklimiye, 1900, Edebiyat ve Mizacı Üdeba, 1901, Ulum ve Fünun'un Edebiyata Tesiri, 1901 adlı makaleleri de Servet-i Fünun yazarlarında Tanzimat yazarlarına göre nasıl bir ufuk genişliği bulunduğunu, onların sanat ve edebiyat meselelerine nasıl değişik açılardan baktıklarını göstermeye yeter. Bu ufuk ve açı farkı şüphesiz onların edebi kültürlerindeki farktan ileri geliyordu. Tanzimat devri yazarlarının Fransız edebiyatı hakkındaki bilgileri zaruri olarak dar ve zayıftı. Tanzimat'ın ilk döneminde Fransız klasiklerinden en çok Molière, Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa ve romantiklerden de Victor Hugo, Lamartin ve Alexander Dumas Per, Şinasi, Kemal, Ahmet, Mithat üzerinde durulmuş. İkinci döneminde bunlara Corneille, Hamid, Chateaubriand, Ekrem ve Shakespeare, Hamid eklenmiş. Fransız realist ve naturalist romancıları ile de henüz kabukta olan ilk temaslar Ekrem, Sezai, Nabizade, Nazım kurulmuştur. Servet-i Fünuncular ise Fransız klasikleri ve romantikleri, Müsse hariç, üzerinde hiç durmayarak doğrudan doğruya realistlerden başlamışlar, sembolistlere kadar uzanmışlar ve incelemelerinde Fransız edebiyatının sınırlarını da aşmışlardır. Onların Batı edebiyatı üzerindeki incelemelerinin Tanzimat yazarlarına göre çok daha geniş, metodlu ve kendi zamanlarına ait edebi olaylarla da daha ilgili bulundukları muhakkaktır. 1896-1901 yılları arasında Servet-i Fünun'da Batı edebiyatına ait olarak yayınlanmış ve sayıları yüzü geçen inceleme yazılarına kısaca bir göz atmak, Servet-i Fünuncuların Batı ve daha çok Fransız edebiyatına ait bilgilerini hangi noktalarda topladıklarını anlatmaya yeter. Bu yazılar Batı'nın başlıca şu yazar ve şairleri etrafında toplanmaktadır. Alfred de Musset, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Goncourt kardeşler, Alphonse Daudet, Émile Zola, Le Comte de Lille, François Coppée, Sully Prudhomme, Stéphane Mallarmé, Paul Bourget, Hippolyte Taine, Anatole France, Jules Lemaître, Émile Faguet, Ferdinand Brunetière, Julien Louis Geoffroy, Gustave Larumé, Paul Adam, André Beck, Maurice Barrès, Marcel Prévost, Andy Lavdan, Jules Claretti, Ibsen, Tennyson, D'Annunzio, John Ruskin, bunlara Halit Ziya'nın Garptan Şarka, Seyale-i Edebiye 1885 ve Hikaye 1889 adlı incelemeleriyle Mehmet Rauf'un Edebiyatımız ve Avrupa isimli makalesinde eklersek, onların çağdaş Batı edebiyatı ve hatta zamanlarının Batı'daki edebi olayları ile ne kadar yakından ilgilendiklerini öğrenmiş oluruz. Servet-i Fünun devrindeki Doğu-Batı mücadelesi sırasında divan edebiyatını tutanların hep polemiğe kaçmaları karşısında Servet-i Fünuncuların da bazen polemik yaptıkları görülür. Bu tarz yazıların ön planda gelen kalemleri Doğu cephesinde Ahmet Rasim ile Ali Kemal ve Batı cephesinde de Hüseyin Cahit'tir. Cahit bu polemiklerinin bir kısmını sonradan Kavgalarım 1910 adıyla kitap halinde de bastırdı.